Ayrım 64.
Masada yanınızda gerdanını pek saklamayan, dantel yaka kullanmayan güzel bir hanım olurdu. Ah, o gülen geniş ağızlar! O devirlerde herkes ne kadar neşeliydi. Gençlik bir çiçek demeti gibiydi. Her delikanlı sözünü bir leylak dalı ya da bir demet gülle bitirirdi. Savaşçı bile olsalar gönül çobanıydılar. Tesadüfen dragon süvari yüzbaşısı idiyseler, Florian adını taşımak çaresini bulurlardı. Güzel olmaya önem verirlerdi. İşlemeler, süsler kullanırlardı. Bir beyefendi çiçeğe benzerdi, bir marki kıymetli taş gibiydi. Pantolonların ayak kayışı yoktu, çizme giyen yoktu. Delikanlılar parlak, menevişli, mor renkli kumaşlarla pek zarif giyinirlerdi. Daldan dala konan, sevimli, züppe bir halleri vardı ama kılıç taşımalarına engel değildi bu. Dişli, pençeli sinek kuşu. Indes Galantes operasının devriydi o devir. Yüzyılın bir yanı nazik, öbür yanı ihtişamlıydı. Vallahi herkes de eğlenirdi. Bugün insanlar ciddi. Burjuva hasistir, burjuvazi fazilet taslar. Sizin yüzyılınız çok talihsiz. Hani neredeyse güzellik perilerini, yakaları çok açık diye kovacaklar. Ne yazık. Güzelliği bir çirkinlikmiş gibi gizliyorlar. Devrimden beri her şey pantolonlu, dansözler bile. Cambaz kız ciddi olmak zorunda. Sizin dans havalarınız papaz kılıklı. Muhteşem olmak gerek. Çenesi boyun bağının içinde olmazsa üzülüyorlar. Evlenen 25 yaşındaki haylazın gayesi Bay Ruay'a kolara benzemektir. Bu ihtişamla insan nereye ulaşır bilir misiniz? Küçük olmaya. Şunu öğrenin. Neşe yalnız neşeli değildir, büyüktür. Neşeyle aşık olun acanım. Evlenin bakalım. Evlendiğiniz zaman da ateşiyle, çılgınlığıyla, gürültüsüyle, patırtısıyla evlenin. Kilisede ağırbaşlılık peki. Ama tören biter bitmez hayda. Yeni gelinin çevresinde bir hayal alemi savrulmalı. Bir evlenme muhteşem olduğu kadar da hayal dolu olmalıdır. Evlenme kendi törenini Reims Kilisesi'nden Şantürlü Pagodu'na taşırmalıdır. Korkak bir düğünden nefret ederim. Hiç olmazsa o gün Olimpos Dağı'nın doruğuna çıkın canım. Tanrılaşın ya, insan hava perisi, oyunlarla gülüşler, Büyük İskender'in muhafız askeri olabilir. Onun yerine birer pinti oluyorlar. Dostlarım, her yeni güvey Aldobrandini prensi olmalıdır. Hayatın bu tek güzel anından yararlanmak, ertesi gün kurbağaların burjuvazisine düşmek pahasına da olsa, kuğularla, kartallarla birlikte tanrıların bulunduğu 7. kat gökyüzüne uçun. Evlilik üzerinde cimrilik etmeyin, onun pırıltılarını kemirmeyin. Parladığınız bugün üzerine meteliğine kadar pazarlık etmeyin. Düğün ev idaresi değildir. Ah, istediğimi yapabilseydim çok hoş olurdu. Ağaçlardan bile keman sesleri gelirdi. İşte benim programım. Gök mavisi, gümüş rengi cümbüşe, kır tanrılarını katardım. Orman perileriyle su perilerini de çağırırdım. Deniz tanrıçası, Amfitrit'in düğünü, pembe bir bulut, süslü çırılçıplak periler, tanrıçaya mısralar sunan bir akademi üyesi, deniz canavarlarının çektiği bir zafer arabası. Deniz kızı önden gider, kabuğundan sesler salar. Öyle güzel seslerdir ki bayılırlar hep duyanlar. İşte size bir şenlik programı. Hem de ne türlü? Ya da ben bir şeyden anlamıyorum demektir, çöp sepetine atın. Dede şairane heyecana dalmış, kendi söylediğini kendisi dinlerken, Cosette'le Marius birbirini serbestçe seyretmenin sarhoşluğuna kapılmışlardı. Ginorman teyze bütün bunları o sarsılmaz durgunluğuyla seyrediyordu. 5-6 aydan beri epeyce heyecan geçirmişti. Dönüp gelen Marius, kan içinde getirilen Marius, bir barikattan getirilen Marius, ölü sonra da canlı Marius, barışan Marius, nişanlanan Marius, yoksul bir kızcağızla evlenen Marius, milyoner bir kızla evlenen Marius. 600 bin frank onun en son şaşırması olmuştu. Ondan sonra ilk defa dini ayine katılan masum kızcağız ilgisizliğine dönmüştü. Hiç kaçırmadan kilisedeki ayinlere gidiyordu. Evdeyken de tesbihini çekiyor, dua kitabını okuyordu. Evin bir köşesinde I love you diye fısıldanırken, öbür köşesinde Ave duasını mırıldanıyordu. Marius'la Cosette'i belli belirsiz iki gölge gibi görüyordu. Gölge gerçekte kendisiydi. Durgun bir dindarlık hali vardır ki ruh uyuşukluğun elinde saf dışı kalır. Yaşamak işi diyebileceğimiz şeye yabancılaşır. Depremlerin, felaketlerin dışında hiçbir insanca duygu duymaz. Ne hoşa giden duyguları ne de kederli olanları. Ginorman baba kızına, bu dindarlık diyordu nezleye benzer. Hayatın hiçbir şeyini duymuyorsun. Ne pis koku ne de güzel koku. Öte yandan 600 bin frank yaşlı kızın kararsızlığını büsbütün derinleştirmişti. Babası onu o kadar az hesaba katmaya alışmıştı ki, Marius'un evlenmesi konusunda onun rızasını sormamıştı bile. Adeti olduğu gibi birden heyecanla davranmıştı. Müstebitten köle olmuştu, Marius'u memnun etmekten başka bir şey düşünmüyordu. Teyzeye gelince babası onun varlığını, onun da bir düşüncesi bulunabileceğini aklına bile getirmemişti. Kuzu gibi bir insan olmasına rağmen bu onu gücendirmişti. İçinden oldukça öfkelenmiş, isyan etmişti ama dıştan üzüntüsünü hiç belli etmemişti. Kendi kendine, "Babam evlenme meselesini bensiz hallediyor, ben de miras meselesini onsuz hallederim," diyordu. Gerçekten de kendisi zengindi, babası değildi. O da kararını bu konuya saklamıştı. Bu evlenme yoksul bir evlenme olsaydı, onu öylece yokluğun içinde bırakabilirdi belki. "O olsun yeğenim beye, bir dilenciyle evleniyor, o da dilenci olsun varsın." Ama Cosette'in yarım milyonu teyzenin hoşuna gitti. Bu bir çift sevgiliye karşı onun iç durumunu değiştirdi. 600 bin frank itibar görmeye layıktır. Madem ki artık ona ihtiyaçları yoktu, servetini bu gençlere bırakmaktan başka bir şey yapamayacağı besbelliydi. Eşlerin büyük babanın evinde oturmaları kararlaştı. Bay Ginorman evin en güzel odası olan kendi yatak odasını onlara vermekte ısrar etti. "Bu beni gençleştirir," diyordu. "Eski bir tasarıdır. Odamda cümbüş yapmak her zaman düşündüğüm bir şeydi." Bu odayı bir yığın eski çapkın bibloyla süsledi. Tavanı yeniletti, duvarları pek değişik bir kumaşla kaplattı. Kendisinde parça halinde bulunan bir kumaş vardı ki Utrecht kumaşı sanıyordu. Parlak sarı üzerine kadifeden ayı tabanı çiçek serpili bir kumaş. La Roche-Guyon'da Anvil düşesinin karyolası işte bu kumaşla kaplıydı, diyordu. Ocağın üzerine Saks porseleninden çıplak karnının üzerinde bir manşon tutan bir heykel koydu. Bay Ginorman'ın kütüphanesi Marius için pek lüzumlu olan avukat yazıhanesi oldu. Hatırlanacağı gibi bu kanuni mecburiyetti. 7. Mutluluğa karışan hayali etkiler. Sevgililer her gün görüşüyorlardı. Cosette, Bay Fauchelevent'la birlikte geliyordu. Ginorman teyze dünya tersine döndü diyordu. Gelin böyle damadın evine gelsin de kendine kur yaptırsın. Ama buna Marius'un iyileşme devri yol açmıştı. Bir de Fidukalver sokağındaki koltuklar baş başa kalmak için Omarme sokağındaki hasır iskemlelerden daha rahat olduğundan bu alışkanlık köklenmişti. Marius'la Bay Fauchelevent birbirlerini görüyorlardı ama konuşmuyorlardı. Sanki bu kararlaştırılmış gibiydi. Her genç kızın sokağa çıkarken bir büyüye ihtiyacı vardır. Bay Fauchelevent olmasa Cosette gelemezdi. Marius'un gözünde Bay Fauchelevent Cosette'in ayrılmaz bir parçasıydı. Bunu kabul ediyordu. Siyasi konuları üstün körü pek belirtmeden, toplum kaderinin genel düzelmesi açısından ele alarak, evet ya da hayırdan biraz daha fazla şeyler söyleyebiliyorlardı. Bir keresinde eğitim konusunda uyuştular. Marius eğitimin parasız zorunlu olmasını, herkese hava güneş gibi bol bol verilmesini, kısacası bütün milletin yararlanmasını istiyordu. Bu vesileyle Bay Fauchelevent'in iyi, hatta biraz da üstün bir dille konuştuğunu fark etti. Yalnız onda anlayamadığı bir eksiklik vardı. Bay Fauchelevent'de bir toplum adamından eksik bir şeyle fazla bir şey vardı. Marius içinden düşüncesinin derinliklerinde kendisine karşı ancak iyi niyetli, soğuk davranan bu Bay Fauchelevent'i türlü türlü sessiz sorularla kuşatıyordu. Zaman zaman kendi hatıralarından bile şüphe ediyordu. Hafızasında bir delik, kapkara bir yer, 4 ay süren can çekişmesinin yarattığı bir uçurum vardı. Pek çok şey orada kaybolmuştu. Bay Fauchelevent'i bu kadar ciddi, sakin bir adamı barikatta gördüğünün gerçek olup olmadığını düşünecek hale gelmişti. Geçmişin görünüp kaybolmalarının zihninde bıraktığı tek şaşkınlık değildi bu. Hayatta mutlu, memnun bile olsak, hafızamız bizleri üzgün üzgün arkaya doğru bakmaya zorlar. Marius da hafızasının bütün bu kaygılarından bütün kurtulmuş değildi. Kaybolan ufuklara doğru dönmeyen başta ne düşünce ne de aşk vardır. Arada sırada Marius başını ellerinin arasına alıyor, gürültülü, belli belirsiz geçmiş zaman beynindeki alacakaranlığın içinde canlanıyordu. Mabeuf'ün düştüğünü görüyordu, top ateşinin altında türkü söyleyen Gavroş'u işitiyordu, dudağının altında Eponine'in alnının soğukluğunu duyuyordu. Enjolras, Courfeyrac, Jean Prouvaire, Combeferre, Bossuet, Grantaire, bütün dostları karşısına dikiliyor sonra kayboluyorlardı. Bütün bu sevgili, açık, yiğit, sevimli ya da acıklı yaratıklar hayal mi olmuşlardı? Gerçekten yaşamışlar mıydı? Ayaklanma her şeyi dumanının içinde yuvarlamıştı. O büyük ateşlerin büyük hayalleri vardır. Kendi kendine sorular soruyor, kendini yokluyordu. Yok olan bütün bu gerçekler başını döndürüyordu. Neredeydiler bunların hepsi? Hepsinin öldüğü doğru muydu acaba? Karanlıkların içine bir düşme kendisinden başka her şeyi alıp götürmüştü. Bütün bunlar ona sanki bir tiyatro perdesinin arkasında kaybolmuş gibi geliyordu. Hayatta inen böyle perdeler vardır. Tanrı piyesin bir perdesini kapatıp öbür perdesine geçer. Ya kendisi sahiden de aynı adam mıydı? Eskiden yoksulken şimdi zengindi. Kimsesizken bir ailesi vardı. Umutsuzluğa boğulmuşken Cosette'le evleniyordu. Sanki bir mezardan geçmişti, oraya kapkara girip apak çıkmıştı. Öbürleri bu mezarda kalmışlardı. Kimi zamanlar geçmişteki bütün insanlar geri gelip onun çevresinde halka oluyorlar, onu kederlendiriyorlardı. O vakit Cosette'i düşünüyor, yeniden sakinleşiyordu. Yalnız o felaketi unutturmak için ancak böyle bir mutluluk isterdi. Bay Fauchelevent da hemen hemen bu kaybolan insanlar arasındaydı. Barikattaki Fauchelevent'la Cosette'in yanında o kadar ağır başlılıkla oturan, bu etten kemikten yapılmış Fauchelevent'in aynı insan olduğuna Marius bir türlü inanamıyordu. Birinci Fauchelevent hiç şüphesiz sayıklama saatlerinin getirip götürdüğü kabuslardan biriydi. Ayrıca her ikisi de çetin yaratılışlı olduklarından Marius'un Bay Fauchelevent'a bir şey sormasına imkan yoktu. Bu onun aklına bile gelmedi. Bu dikkate değer hususu daha önce de bildirmiştik. Ortaklaşa bir sırrı olan sessiz bir anlaşmayla bu konuda hiçbir kelime konuşmayan iki erkeğe sanıldığından daha az rastlanır. Yalnız bir defa Marius bir denemede bulundu. Konuşmaya Chanvrerie sokağını karıştırdı. Bay Fauchelevent'a dönerek, "O sokağı bilirsiniz değil mi?" diye sordu. "Hangi sokağı?" "Chanvrerie sokağını." Bay Fauchelevent dünyanın en tabii sesiyle, "Bu sokağın adı üzerinde hiçbir fikrim yok." dedi. Sokağın ancak adıyla ilgili olan, sokağın kendisinden hiç söz etmeyen bu karşılık, Marius'a olduğundan daha da çok inandırıcı göründü. "Muhakkak ki rüya gördüm," diye düşündü. "Hayal görmüş olmalıyım. Ona benzeyen birisiydi. Bay Fauchelevent orada bulunmamıştır." 8. Bulunamayan iki adam. Büyülü sevinç ne kadar büyük olursa olsun Marius'un zihninden başka düşünceleri gene de silemedi. Evlenme hazırlığı yapılır, kararlaşan tarih beklenirken geriye doğru zor, dikkatli araştırmalar yaptı. pek çok yönlerden şükran borcu vardı. Hem babası için hem de kendisi için borçluydu. Thénardier vardı. Kendisini Bay Guy Norman'a getirmiş olan o yabancı adam vardı. Marius bu iki adamı bulmaya çok önem veriyordu. Evlenip mutlu olunca onları unutmayı katiyen kabul etmiyordu. Bu ödenmeyen borçlarının bundan sonra ne kadar aydınlıkta olsa hayatına gölge düşürmesinden korkuyordu. Bütün bu geciken borçları arkasında sürüncemede bırakmak onun için imkansızdı. Geleceğe neşeyle girmeden geçmişin temiz kağıdını almak istiyordu. Thénardier'in bir alçak olması, onun Albay Pontmercy'yi kurtarmış olması olayından hiçbir şey eksiltmiyordu. Thénardier, Marius'un dışında herkes için bir hayduttu. Marius da Waterloo savaş alanındaki gerçek sahneyi bilmediği için işin şu garip tarafından habersizdi. Babası, acayip bir durum, Thénardier'e hayatını şükran borcu olmadan borçluydu. Marius'un görevlendirdiği memurlardan hiçbiri Thénardier'in izini bulamadı. O yandan kaybolma tamdı. Thénardier'in karısı davanın soruşturması sırasında hapishanede ölmüştü. O acınacak topluluktan geri kalan iki kişi, Thénardier ile Azelma, karanlıklara gömülmüşlerdi. Toplumun bilinmezlik çevrintisi bu yaratıkların üzerine kapanmıştı. Çevrintinin yüzeyinde o noktaya bir şeyin düştüğünü, oraya bir iskandil atılabileceğini haber veren o karanlık iç içe halkalar, o titreme, o ürperme bile görünmüyordu. Thénardier kadın ölmüş olduğundan, Boulatruelle takipsizlik kararı aldığından, Claquesous kaybolduğundan, önemli sanıklar hapisten kaçtığından, Gorbo viranesinde tuzak davası da aşağı yukarı düşmüştü. Olay oldukça karanlıkta kalmıştı. Cinayet mahkemesi ikinci derecedeki suçlulara Manşo, öteki adıyla Bahar Çiçeği ya da Sarımsakçı ile Dömilyar, öteki adıyla 2 milyarla yetinmek zorunda kaldı. Bunlar onar yıl küreye mahkum oldular. Kaçan suç ortaklarına da gıyaben müebbet ağır hapis cezası verildi. Elebaşı olan Thénardier de gıyaben ölüme mahkum edilmişti. Bu mahkumiyet Thénardier'e ait olarak kalan tek şeydi. Bir tabutun yanındaki mum gibi gömülmüş olan o ada uğursuz ışığını saçıyordu. Ayrıca bu mahkumiyet Thénardier'i yeniden ele geçmek korkusuyla en derin karanlıklara iterek bu adamı örten gizli yoğunluğu daha da artırıyordu. Ötekine Marius'u kurtaran bilinmeyen adama gelince araştırmalar önce bir takım sonuçlar verdi, sonra birdenbire kesildi. 6 Haziran gecesi Marius'u Fille du Calvaire sokağına getirmiş olan arabayı bulabildiler. Arabacı anlattığına göre 6 Haziran günü bir polis memurunun emri üzerine öğleden sonra saat 3'ten geceye kadar Şanzelize rıhtımından ana lağımın çıkış noktasının üzerinde beklemişti. Akşam saat 9'a doğru kıyı yoluna açılan lağım kapısı açılmış, sırtında ölüye benzeyen bir başkasını taşıyarak bir adam dışarı çıkmıştı. O noktada gözleyen memur canlı adamı tutuklamış, ölü adamı da ele geçirmişti. Memurun emri üzerine arabacı bütün bu kalabalığı arabasına almıştı. Önce Fille du Calvaire sokağına gitmişler, ölü adamı oraya bırakmışlardı. Ölü adam dediği Bay Marius'tu. Her ne kadar bu sefer canlıysa da arabacı onu iyi tanıyordu. Ondan sonra gene arabaya binmişler, atlarını kırbaçlamıştı. Arşiv kapısının birkaç adım ötesinde kendisine durması için seslenmişler. Orada sokakta onun parasını vermişler, ayrılmışlardı. Memur öbür adamı alıp götürmüştü. Bundan başka bir şey bilmiyordu. Gece çok karanlıktı. Marius dediğimiz gibi hiçbir şey hatırlamıyordu. Yalnız barikatta sırt üstü düşmek üzereyken kuvvetli bir elin kendisini arkadan yakaladığını hatırlıyordu. Ondan sonra her şey siliniyordu. Ancak Bay Guy Norman'ın evinde kendine gelebilmişti. Bir sürü tahminler yürütüyordu. Kendi kimliğinden şüphe edemezdi. Öyleyse nasıl oluyordu da Şanvrörü sokağına düşmüştü de kendisini bir polis Envalit Köprüsü yanında Sen kıyı yolunda bulmuştu. Hal Mahallesi'nden Şanzelize'ye onu birisi taşımıştı. Nasıl? Lağımdan. Duyulmamış fedakarlık. Birisi kim? Marius'un aradığı işte bu adamdı. Kurtarıcısı olan bu adamdan hiçbir haber yoktu, hiçbir iz yoktu. En küçük bir ipucu bile. Marius bu yandan her ne kadar büyük bir ihtiyatta bulunmak zorundaysa da araştırmalarını polis müdürlüğüne kadar uzattı. Başka yerlerde olduğu gibi orada elde edilen bilgiler de hiçbir aydınlanma getirmedi. Polis müdürlüğü bu konuda arabacıdan daha az şey biliyordu. 6 Haziran'da ana lağımın demir parmaklıklı kapısında yapılan herhangi bir tutuklamadan haberleri yoktu. Bu olay hakkında hiçbir memur raporu alınmamıştı. Bu konuya müdüriyet bir masal gözüyle bakıyordu. Bu masalın uydurulmasını arabacıya yüklüyorlardı. Bahşiş koparmak isteyen bir arabacı her şeye kabiliyet gösterebilir, hatta hayale bile. Oysa olay gerçekti. Marius daha önce de dediğimiz gibi kendi kişiliğinden şüphe etmedikçe bundan şüphe edemezdi. Bu garip bilmecede hiçbir şey anlaşılır gibi değildi. Arabacının sırtında baygın Marius'u taşıyarak ana lağım kapısından çıktığını gördüğü, polis memurunun da bir isyancıyı kurtarma suçuyla tutukladığı o adam, o esrarengiz adam ne olmuştu? Ayrıca polis ne olmuştu? Bu polis niçin susmuştu? Adam kaçabilmiş miydi? Polisi rüşvetle baştan mı çıkarmıştı acaba? Bu adam kendisine her şeyini borçlu olan Marius'a niçin hayatta olduğuna dair bir işaret vermiyordu? Çıkar peşinde olmaması da fedakarlığından daha da az şaşılacak şey değildi. Belki her türlü mükafatın üstündeydi ama hiç kimse minnettarlığın üstünde olamaz. Acaba ölmüş müydü? Ne biçim adamdı acaba? Yüzü nasıldı? Hiç kimse bir şey söylemiyordu. Arabacı gece çok karanlıktı diyordu. Baskla Nicolette şaşırmışlar, ancak kanlar içindeki küçük beylerine bakmışlardı. Marius'un acıklı gelişini mumuyla aydınlatan kapıcı, söz konusu olan adamı fark eden tek insandı. Onun verdiği tarif de şuydu: korkunç bir adamdı o. Marius kendisini dedesine getirdikleri vakit üstünde bulunan kanlı elbiselerini araştırmalarında yararlanmak üzere saklattı. Elbiseyi incelerken bir eteğinin garip bir şekilde yırtılmış olduğu fark edildi. Bir parça eksikti. Bir akşam Marius, Cosette'le Jean Valjean'ın yanında bütün bu garip maceradan, elde ettiği sayısız bilgilerden, gayretlerinin boşa çıktığından söz ediyordu. Bay Fauchelevent'in soğuk yüzü sabrını tüketti. Adeta öfkeden titreyen bir şiddetle haykırdı. Evet, bu adam kim olursa olsun yüce ruhlu bir insandır. Ne yaptı biliyor musunuz efendim? Koruyucu melek gibi yetişti. Savaşın ortasına atıldı, beni alıp kaçırdı. Lağımı açtı, beni oraya sürükledi, orada taşıdı. Korkunç çirkef içinde 1,5 fersahtan fazla gitti efendim. Hem de sırtında bir ölüyle. Hem de ne maksatla? Bu ölüyü kurtarmak maksadıyla. O ölü bendim. Kendi kendine belki hala bir hayat ışığı vardır, bu sefil kıvılcım için kendi hayatımı tehlikeye atacağım diyordu. Hayatını bir defa değil 20 defa tehlikeye attı. Her adım bir tehlikeydi. İşte ispatı. Lağımdan çıkar çıkmaz tutuklandı. Bu adam bütün bunları yaptı biliyor musunuz efendim? Hiçbir mükafat beklemeden. Ben neydim? Bir isyancı. Ben neydim? Bir mağlup. Ah! Cosette'in 600.000 frangı benim olsaydı. Jean Valjean, onlar sizin diye sözünü kesti. Marius, evet diye devam etti. O adamı bulmak için hepsini verirdim. Jean Valjean hiç sesini çıkarmadı. 6. Kitap. Uykusuz Geçen Gece. 1. 16 Şubat 1833. 1833 yılının 16-17 Şubat gecesi kutsal bir geceydi. Karanlığının üzerinde açık gökyüzü vardı. Bu Marius'la Cosette'in düğün gecesiydi.